Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bir İrfan Gündemi programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Malumunuz her hafta burada kıymetli hocamız Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz ile İrfan Gündemi'ni birlikte icra ediyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar diliyoruz. Sağ olun.
Sevgili hocam, bizim kültürümüzün bir vakıf medeniyeti olduğu çok söylenir. Hatta yani Türkiye'deki vakıf araştırmalarına baktığımız zaman neredeyse yani her bölgede, her muhitte onlarca, yüzlerce vakıf kurulmuş çeşit çeşit. Bu tarihten beri böyle bir adeta büyük bir kaynak. Fakat bugüne geldiğimizde tekrardan belki vakıfçılık dernekçiliğe evriliyor. Daha çok STK, sivil toplum kuruluşu olarak anılıyor. Fakat bu meseleyi böyle başından bir ele almak isteriz hocam. Yani bu vakıflar nereden zuhur etmiştir? Vakıf kültürü ne demektir, ne demek değildir? Bunları sizden dinlemek isteriz.
Evet, peki efendim, teşekkür ederim. Önce neden bugün bunu konuşuyoruz? Oradan başlayayım isterseniz. Malum bu hafta vakıflar haftası. Yani Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün her yıl vakıf hizmetlerini tanıtmak, vakfın tarihçesiyle ilgili toplumu bilgilendirmek üzere bir vakıflar haftası projesi var. Bu hafta vakıflar konuşuluyor. Sanıyorum Ankara'da açılışı yapıldı. Yani biz de bugün böyle bir haftada böyle tarihi önemli konumuzu ve kurumumuzu konuşalım istedik. Malum sizinle de konuştuk önceden. Şimdi ben vakıf kelimesi güzel bir kelime, güzel bir kavram. Sözlük manası itibariyle bir şeyi durdurmak demek, sabitlemek demek, bir yere vakfetmek, orada kalmasını sağlamak demek sözlük manası itibariyle. Islah bakımından ise, terim olarak düşündüğünüz zaman ise bir malın temlik ve temellükten, yani alınıp satılmaktan azat edilerek Allah'a adanması, insanların hizmetine sunulması olarak kısaca tarif edilebilir. Ve bu manada bir vakıf kurumunun başlangıç tarihiyle ilgili çok farklı görüşler var. Yani ilk defa Hazreti İbrahim tarafından işte gerçekleştirildiği şekilde görüşler var. Bizim tarihimizde, İslam tarihinde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Fedek arazisini ve kendi bazı hurmalıklarını, yine Ebu Talha radıyallahu anh'ın Medine mescidinin hemen yakınındaki hurmalığını vakfederek, Hazreti Ömer'in keza kendine ait bazı gayrimenkulleri vakfederek bu vakıf kurumunun başlatıldığı şekilde değerlendirmeler var. Şimdi vakıf kelimesi Kur'an'da geçen bir kelime değil. Yani biz onu daha sonra dışarıdan bir kavram olarak türetmişiz, öyle söyleyeyim. Ama vakfın oluşumunu sağlayan, vakfın meydana gelmesine zemin hazırlayan kavramlar var bizde. Mesela nedir? Yani infak kavramı var, isar kavramı var, ihsan kavramı var. Bunlar aslında insanın sahip olduğu menkul ya da gayrimenkul malların bir başkasının istifadesine sunulması ve paylaşılması demektir. Aslında vakıf dediğimiz, yani böyle kurumsal hale gelmiş bir hayır hizmetinin oluşumunda
temelinde bu var.
Bu ve buna benzer sebepler var. Yani bir defa bunu belki üç ana başlık halinde ifade edebiliriz. Bir, dini motifler var. Yani Kur'an'ın emirleri var, Hazreti Peygamber'in uygulamaları var. İki, insanda fıtri ve cibilli olan bir ebediyet duygusu var. Yani insanoğlu bu dünyada öldükten sonra da yaşamak, adının, namının, efendim işte
ben giderim adım kalır.
Gök kubbede yankılanmasını istiyor. Yani o yüzden insanoğlu işte evladını sever, talebesini sever, usta çırağını sever. Çünkü devamını onda görür.
Hatta yani, çoğu kişi evladına kendi ismini koyuyor hocam.
Aynen, yani devamı görüyor kendisini. Dolayısıyla insanoğlu, hani fani bir dünyadayız, ölüp gideceğiz ama faniye bir isyan hali de var insanoğlunda. Yani bu fanilik bize uygun değil. Yani biz daha uzun süre yaşamalıyız. İsmimiz, namımız, hizmetimiz yaşamalı diye bir içimizde bir duygu var. İşte bu duygunun tezahürü olarak inanan, inanmayan. İnanan insanlar zaten Allah için yapıyor bunu. İnanmayanlar da isminin yaşaması, adının baki kalması ve insanlar tarafından bilinir olması, inanan insanların da duaya vesile olması gibi güzel niyetler bu vakıf kurumunun önemli etkenlerinden birisi. Yani birisi dini motifler, İkincisi, onlara biraz sonra açarız. İkincisi, bu insandaki ebediyet duygusu ve tutkusu.
Hani sonsuzluk arzusu.
Evet, yani çünkü insanoğlunun fıtratında hani ve nefaktu fihi min ruhi ayeti kerimesinde ifade buyurulduğu gibi yani ilahi bir özellik var. Ruh dediğim şey min ruhi diyor Cenab-ı Hak. Yani ben ona ruhumdan üfledim. Yani o yüzden bizim irfan geleneğinde ruhu tarif ederken latife-i rabbaniye-i ilahiye diye tarif ederler. Yani rabbani olan, Allah'a ait bulunan, o ilahi tarafa ait bulunan çok ince bir latif varlık diye tanımlanır ruh. Dolayısıyla yani insan ruhundaki bu rabbanilik ve ilahilik vasfı onun o ilahi sıfatlarla da zaman zaman ittisafını, muttasıf olmasını gerekli kılıyor herhalde ki insanda hem bir ezeliyetin başlangıcı olarak Allah'a aidiyetle hem de ebediyete doğru bir arayış var. Yani faniyle isyan halinde son olur. Fanilik istemiyor. Dolayısıyla kendisinin adını ebedileştirecek, efendim hizmetlerini baki kalmasını sağlayacak iş ve eylemlerle buluşmak istiyor. Bunun en kolayı işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde anlattığı var ya hani insanoğlu ölür, amel defteri kapanır. Yani insanın defteri dürülür vefatıyla. Ama illa min thalas. Yani üç şey sebebiyle bu defter kapanır. İza mâtel insanu in kata ameluhu diyor. İlla min selâs. Üç şey sebebiyle. Nedir onlar?
İstisnası var.
Ha, üç şey. Nedir onlar? Min sadakatin cariyetin ev ilmin yuntefe'u bihi ev veledin salihin yed'u leh. Üç şey. Diyor ki birincisi sadakayı cariyedir. Yani sürekli olan, sürekli akıp giden kalıcı hayırlardır, sadakalardır, yapılan infaklardır ki bu daha çok gayrimenkul olarak yapılan işte cami, mektep, medrese, yol vesaire gibi kamunun istifade ettiği, insanların yararlandığı kalıcı hayırlar bu kapsama. El-bâkiyâtus salihat diye Kur'an'da da geçen yani kalıcı salih ameller, güzel ameller diye geçen şey bu kapsama giriyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisindeki o sadakatin, cariyetin denildiği zaman insanın geriye bıraktığı her türlü
iyilikler.
İyilikler
hayırlı.
Ve görünen ama kaybolmayan iyilikler, bina olarak kaybolmayan
bir ağaç.
Ağaç dikmek de buna, bu kapsama dahildir. Çeşme de buna dahildir. Bir hat levhası da buna dahildir yerine göre filan. Sonra ev ilmin yuntefe'u bihi. Yani kendisinden yararlanılan ilim bırakanlar diyerek Efendimiz oradaki ilim kavramını mutlak olarak kullanıyor. Yani kitap demiyor. Talebe demiyor, hoca demiyor. İlim yani insanların yararlanabileceği bir ilmi, bir bilgiyi sana öğreterek talebe yetiştirenler ya da kitap yazarak öğretenler ya da bugünkü teknik manadaki dijital ortamlarda yapılan hizmetler de buna dahil edilebilir. Bunların hepsi insanları hakikaten dünya ve ahirette yani ilmin yuntefeu bihise yani kendisine yararlanılan bir şeyse hakikaten bu kapsama dahil olur. Ama bir de biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yani Allah'a sığındığı bir
ilim var.
Evet ilim var. Yani hiçbir işe yaramayan zararlı bir ilim var.
Faydasız ilim.
Faydasız ilim evet. Bu değil yani insanların hepsinin yararlanması melhuz olan talebe, kitap, mektep neyse yani o ilmin kapsamı içerisine giren her şey ona dahil. Çünkü mutlak olarak söylemiş hadis Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Üçüncüsü de evveledin salihin yed'ule. Kendisine hayır dua edecek salih bir nesil, salih bir evlat yetiştirenler. Yani kendisinden sonra onun adını hayırla yad ettirecek. Maşallah ne güzel evlat yetiştirmiş bu anne babalar. Dedirtecek ve kendisi de onları hakikaten onlar adına güzellikler ortaya koyabilecek bir evlat yetiştirmiş. Onları topluma armağan etmiş ve onlar hakikaten toplumda yüz ağartacak işler yapıyorlarsa evlatlarının sağlığı süresince hatta onların yetiştirdiği nesiller boyunca da o babanın, dedenin neyse öndeki şahsiyetin amel defterinin açık olacağını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylüyor.
Ne aslında güzel. Üç hedef vermiş oluyor aslında Resulullah
Efendimiz. Peygamber Aleyhisselam üç hedef veriyor ve zaten vakfın hedefleri de bunlarla alakalı. İnsandaki ebediyet duygusunun da adresleri buralar. Yani insan ebediyetini buralarda ızhar edebilir. Yani kuracağı bir müesseseyle, bir mekteple, camiyle, neyse,
bir sosyal hayır işiyle.
Evet, ne bileyim, yetiştireceği talebeler yazacağı kitaplarla ya da yerde bıraktığı hayır dua edecek, yüzünü ağartacak evlatlarla. Çünkü onların üzerinde kendisinin devam ettiğini, onların varoluşuyla adını yaşadığını düşünür. Çünkü şeyin de, Hazreti Mevlana'nın da çok güzel bir sözü var. Mevlana diyor ki, beni ölümümden sonra burada toprakta aramayın diyor. Ben ariflerin gönlündeyim diyor. Yani yaptığı hizmetlerin, söylediği lafların ve diğer hizmetlerin insanların gönüllerinde yaşamaya devam edeceğini umuyor ve bunu ifade ediyor. Hakikaten insanların gönlüne dokunacak iş yapmışsanız, bir mesaj vermişseniz, onlar zaten hafızalarda, kalplerde, gönüllerde sürekli yaşamaya
devam ediyor.
Devam ediyor. Yani böyle bir süreklilik kazanmış oluyor. Dolayısıyla vakıf dediğimiz şey, vakıf hizmeti dediğimiz şey bu manada öncelikle Kur'an naslarının ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadisinin bizi sunduğu dini motifler sebebiyle bizim kültürümüzde gerçekten önemli bir yere oturmuş.
Yaygınlaşmış.
Ve tabii burada en önemli şey de merhamet zemini üzerine oturan bir vakıf medeniyeti bizim medeniyetimiz. Evet, vakıf medeniyeti, ama orada da temel öge, temel hedef merhamettir. Niye? Çünkü dinin iki cümle ile tanımında iki şey var. Nedir o? Et-ta'zim li emrillah ve şefakatu ala halkillah. Yani Allah'ın emirlerine böyle tazimle sarılmak, ona saygıyla sarılmak ve yerine getirmek, sonra Allah'ın yarattıklarına, mahlukatına, insanlara ve diğer varlıklara hepsine şefkat ve merhametle muamele etmek diye bir tanım var. Dolayısıyla bu vakıf medeniyet dediğimiz şey hakikaten Allah için, önce Allah'ın rızası için, sonra yaratılmışların hayatını kolaylaştırmak, hayatının sürekliliğini sağlamak üzere yapılmış olan infaklarla, ihsanlarla, el-bakiyatü salihat ile, yani kalıcı hayırlarla gerçekleştirilmiş bir iştir. Bir de tabii bu dediğimiz gibi birisi dini motifler, ayetler, hadislerde gerçekten Kur'an-ı Kerim'de bizim iyilik yapmamızı, dünyanın faniliğini, efendim ukvanın baki ve ebedi oluşunu anlatan yüzlerce ayet-i kerime bulmak mümkündür. Ve ama insanoğlunun daha çok da kendisine böyle süslü gösterilen dünya nimetlerinin peşinden koşmaya mütemail olduğuna da vurgu yapılmaktadır. Züyyine lillezine hubbu şehevati minen nisai vel benine vel kanatil mukantarati minel zehebi ve fiddati vel haylil müsevvemeti vel en'ami vel harz zâlike metâvül hayâti dünya. Ayet-i kerimesinde mesela bu çok net ifadelerle
hem de detaylı
olarak anlatılıyor. Ne diliyor? Züyyine linnâsi. İnsanlara süslü gösterilmiştir. Ni hubbu şehevati. Yani gönül dünyalarındaki duygulara düşkünlük, duygularına olan
arzular.
Evet, duygularına olan temayül onlara çok süslü gösterilmiştir. Bu duygular neye müteallik daha çok? Minen nisâi, kadınlara, yani karşı cinse, ondan sonra benim evlatlara, efendim vel kanaatil mukantarati, altın, gümüş, neyse maddi şeylere, para, materyal dediğimiz şeylere, efendim işte develere, hayvanlara, koyunlara, davarlara, ekinlere, hepsini sayıyor orada ayet-i kerimede. Ama bunların hepsinin kalıcı küçük bir dünya menfaati olduğunu, asıl amacın ahiret tarafında olan olduğunu ifade ederek bize tercih yapmamızı emrediyor Allah Teala adeta. Yani
kalıcı olana gidin diyor.
Bunlarla meşgul olmayın demiyor.
Evet. Elbette, bunlar dünyanın süsü.
Bunlar dünyanın süsü. Bunları çalışın, elde edin, kazanın. Ama bu kazandığınızı sadece bu dünyadaki mutluluk için tüketmeyin. Yani ahirete, ahiret sermayesi olarak da yatırım yapmaya çalışın. Yani işte bu vakfın kuruluşunun en temel ögelerinden birisidir. Yani insan nasıl yapar, fazlası nasıl infak eder? İşte vakıf dediğimiz kurumlar vasıtasıyla malını vakfeder, oradan insanların istifade etmesini sağlar veya kurulmuş vakıflara ilave eder, oralara bir takım hizmetler paylaşarak ebediyetini sağlamış olur. Ve sonra Allah Teala Hazretleri en çok da لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ hatta tunfiku mimma tuhibbun. ayeti kerimesiyle bu konuda çok yüksek seviyede bir mesaj veriyor Allah
Teala. Çok üst bir hedef.
Çok yüksek bir hedef veriyor. Diyor ki siz birre, takvaya, iyiliğin ve güzelin en iyi olanına ancak ve ancak kendinizin hoşunuza giden, beğendiğiniz şeyleri infak etmekle ulaşabilirsiniz. Yani kendinizin beğenmediğiniz, bunu verince ne olur bu, değil. Yani böyle hakikaten bakmaya kıyamadığınız, çok beğendiğiniz, hoşunuza gidenlerden verebiliyorsanız işte bir ve takva o zaman meydana gelir diyerek yani insanları verme yarışına sevk ediyor. Hatta bu ayet-i kerimenin nüzulünden sonraki süreçte Medine'de sahabilerin adeta kendi ajandalarına bakarak tabiri caizse benim neyim var?
En hoşuma giden ne? Seviyorum.
En hoşuma giden hangisi bunlar arasında? Gibi muhasebeler yaptığını ve en iyisini bulmaya çalışarak onu infak etmeye, onu Resulullah'ın önüne koyup bunu ümmetin istifadesine sunmaya çalıştıklarını görüyoruz.
Muazzam bir tablo hocam.
Müthiş bir şey. Yani Hazreti Ayşe validemiz tatlıyı çok seviyormuş, helva. Helva dağıtıyor bu vesileyle. Ne bileyim başkası en çok sevdiği şey
kumaşları seviyor.
Ebu Talha radıyallahu anh da çok güzel 600 hurma ağacından oluşan hurma bahçesi var. Onu çok seviyor. Ve bu ayet inince gönlüne düşüyor ki ben de diyor Medine fukarasının istifadesine bunu vereyim, infak edeyim madem Allah Teala. Çünkü en çok onu seviyorum. Resulullah da oraya zaman zaman geliyor.
Vakfettiği zaman bitiyor değil mi hocam iş?
Tabii. Yani
her şeyiyle artık umumun istifadesine sunuyor.
Hatta girmiyor içine infak ettikten sonra.
O kadar.
Hanımı neye girmiyorsun? Artık ben diyor orayı vakfettim. Medine fukarasına verdim. Resulullah'a teslim ettim. Beni de kastettin mi diye soruyor karısı. Tabii ki diyor. O zaman tamam diyor.
Hani ikisi adına vermiş.
İkisi adına vermiş. İkisi adına infak etmişler. Dolayısıyla o da çıkıyor ve Efendimizin şahsında Medine fukarasına teslim ediliyor oradaki. Yani ama güzel olan şu. Yani en güzel neyimiz var, en çok neyi seviyoruz onu verelim. Ve verdikten sonra da gözü orada kalmıyor, takılıp kalmıyor. Yani verdik ama demiyor.
Değil.
Helal olsun.
Üstaniye de davranıyor.
Yani biz bunu vermekle daha iyisine inşallah eriştik manasına. Çünkü hakikaten bu bir adanmışlık. Yani gerçekten Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazretleri İnnallâhe şerâ minel mu'minîne enfusehum ve envâlehum. Bakın tamam. Mallarını vermeyi de bi enne lehumul cenne. Cennet mukabilinde hem canlarını hem mallarını vermeyi ve onu bir adanmışlıkla iştera kelimesini kullanıyor. İştera,
alışveriş mi hocam?
Satmak demek aslında. Hı-hı. Yani adamak demek yani. Kur'an-ı Kerim'de bayağı ve iştera, bey, iştira, ticaret gibi bazı kavramlar var. Bunlar ticaret kavramları aslında.
Evet.
Ama Allah Teala bunları birer dini muamele gereği olarak kullanıyor. Mesela beyat kelimesini bakıyoruz veya mubayağa kelimesini Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Aslında mubayağa kelimesi bir sokak ticaret kavramı. Ne o? Yani bir müşterinin bir satıcıdan mal alırken ele tutuşarak pazarlık yapması hayırlı olsun.
Aldım, sattım, hayırlı olsun.
Demesi. Bu. Ama Allah bunu din hizmetinde de yani tarafların birbirinden memnun olması ve adanmışlığını ve artık gözünün sattığı malda gözü olmaz insanın gözünün olmadığını ifade etmesi bakımından o bayağı kelimesiyle Hazreti Peygamber'e olan beyatı anlatıyor. İştera kelimesiyle, satmak kelimesiyle de, satın almak kelimesiyle de Allah'ın bizden satın aldığını, yani biz Allah'a adamış oluyoruz.
Yani malımızı, canımızı sattık.
Allah'a adadık.
Allah da alıyor.
Başını bir davaya satan kumandan gibi diyor Üstad Necip Fazıl. Evet. Orada o satmak kelimesi adamak demek. Yani bizde Türkçe'de bazen bu yanlış anlaşılıyor. İşte hatta
işte pazarlık gibi değil.
Kassamonu, Çankırı gibi Orta Anadolu şehirlerinde satı ve satılmış isimleri vardır. Bunlar insanlar hakikaten bizim bugün piyasada kullandığımız satış muamelesinden kaynaklanmış gibi düşünüp satılmışlığı biraz çirkin
menfi
görürler.
Manası var.
Çirkin görürler. Halbuki o mev'ud manasındadır. Vaat edilmiş. Adanmış manasındadır.
Allah'a adanmış.
Nezir manasındadır. Yani.
Adak.
Adak manasındadır. Dolayısıyla yani malını ve canını insanın Allah'a adayabilmiş olması gerçekten çok yüksek seviyede bir şey. Hani işte şey şair.
Bunu istiyor değil mi hocam Cenab-ı Hak müminlerden?
Tevbe suresinde açıkça söylüyor.
Yani biz aslında malımızı ve canımızı zaten Allah'a satmakla yani Allah'a adamakla
memuruz
ve mükellefiz.
Evet. Ve bunu yapabildiğimiz zaman çıtayı yükseltmiş oluyoruz.
Yani ne kadar erken başlarsak o kadar iyi.
Kesinlikle. Yani benim malım tutkusu ve iddiası gerçekten Cenab-ı Hakk'ın sevmediği bir şey. Yani hatta bizim irfan geleneğinde, tekke eğitiminde, yani dervişlerin tekke adabında benim nalinim, benim terliğim, benim sarığım, benim dedikleri zaman terliği dışarıya koyarlar, buradan kapıyı buradan çek derlermiş. Allah Allah. Yok öyle. Yani orada
kendini izafe etmeyecek.
Yani. Etmeyecek. Hepsi yani biz var orada. O dergahta biz var. Hatta şöyle, yani önce benliği bizliğe çevirmek var. Benliği biz varız. Sonra o bizliği de ona izafe etmek. Evet. Allah. Aynen öyle. Ona izafe etmek var. Dolayısıyla böyle bir eğitim gerekiyor. Hatta hazful ya'at diye bir tabir var. Yani yağların düşürülmesi tasavvufta, tevhidi anlatırken ya kelimelerin sonuna ilave eden, hani benim kalemim, benim hokkam, benim kitabım, benim işte şu ben diyoruz ya, sonra bana izafe etme. İyilik diyoruz.
Tabii.
O yağları ne kadar izale edersek o kadar tevhide yaklaşmış oluruz.
Kitap.
Evet. Ya defter. Onun kitabı. Ben kim ki? Hepimiz sahibi o. Yani benim dediğin zaman bir iddia oluyor. Yani o iddiadan geçmek ve bizliğe ulaşıp oradan da asıl sahibine varmak gibi. Yani aslında bu vakıf terbiyesinde de bu var. Yani vakıf terbiyesinde de, yani bu malın biz bekçisiyiz. Hani mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan. Müthiş bir ifade yani. Yani bu ayetlerin manasını, vakıf kültürünün mefhumunu, medlulünü herhalde bu kadar güzel ifade edebilirdi bir insan yani. Sade, basit ifadelerle ama çok kapsamlı. Mal sahibi, mülk sahibi diyor. Yani sen mal sahibi mi zannediyorsun, mülk sahibi? Hani bunun ilk sahibi? Senden önce birindi bu. Şimdi sana geldi. O gitti, sen de gideceksin. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da senden oyalan. Yani şeyin aslında en güzel şeyi bu. Dünya ile ilişkilerimizdeki tanımda bence bulunmuşumuzu, dünyada bulunmuşluğumuzu devre mülk gibi idrak edebilmek. Devre mülk gibi. Hani nasıl işte bu
kaplıcalar oluyor.
Kaplıcalar var, turizm bölgelerinde yerler var. Kışlık oralarda bölgeler. 15 günlük, bir haftalık devre mülkler var. Parasını veriyorsunuz. Size bir haftalık veya bir ay veya 15 gün top veriyorlar. Hakikaten 15 gün orası sizin. Ama 15 gün dolduğunda kapıyı çalıyorlar. Yeni sahibi geldi. Boşalt burayı.
Yani diyemiyorsunuz ki. 12'ye kadar bile müsaade etmiyorlardır hocam.
Tabii. Diyemiyorsunuz ki ya benim tapulu malım mı? Tamam, doğru ama bitti süren. Yani dünya hayatı aynen böyle. Dünya
devremülk.
Devremülk. Yani biz kendimizi ebediymiş gibi zannediyoruz. Yani kendi her şeyi kendi kararımızı kendimiz veriyoruz zannediyoruz. Halbuki hiçbir şeye karar verebildiğimiz yok. Hepsi onun. Onun olduğunu bildikten sonra da zaten bizim çok fazla çabalamamıza da gerek yok. Onun gösterdiği gibi.
Yok yani.
Onun gösterdiği gibi işi çözmek lazım.
Sahibi o hocam.
Aynen.
Cenab-ı Hak, biz emanetçiyiz.
Aynen.
Tabii. Ve bu emaneti vakfettikçe aslında emanete sahip çıkmış oluyoruz.
Yani zaten Allah'a adanmış mal diyoruz ya. Yani ona adıyoruz.
Bakın, saliyatul bakiya.
El-bakiyatul saliyat. Ona izafe ederek kurtuluyoruz. Yani diyor ki sahibine iade ettik. Eslim teslem, selamet demiş oluyoruz.
Bu duygularla hocam, yani diyelim ki Hazreti Adem Aleyhisselam'dan beri bütün peygamberler aslında bize vakfetmeyi öğretiyor. Doğru mu hocam?
Kesinlikle.
Yani vakfedebildiğimiz kadar vakfedeceğiz.
Evet.
Yani burada da yani bir nevi vakıfçılık hocam, verme sanatıdır diyebilir miyiz? Yani bir adeta vermede uzmanlaşıyoruz.
Yani malı ebedileştirme, malın hizmetini ebedileştirme, sonsuza taşıma şeklinde bir irade beyanıdır denilebilir. Ve hakikaten bu manada şahıslara, kişilere değil, topluma, kamuya ait olması ve kamudaki bütün insanların, ihtiyaç sahiplerinin ondan yararlanabilmesi gibi bir güzel bir yöntem. Hakikaten Osmanlı bunu çok da sistematize etmiş. 26 bin küsür vakıf kurmuş Osmanlı. Ve bu vakıfların her birinin de farklı statüleri var. Yani baktığınızda, yani eğitim hizmetleri için olan vakıflar var, mabetler için kurulan vakıflar var, sosyal hizmetler için kurulan vakıflar var, efendim yetimler için kurulan vakıflar var, dullar için kurulan vakıflar var, devlet hizmetlerinin, ya daha doğrusu devlet yöneticilerinin uğramadığı sokaklardaki bir takım hizmetlerin görülmesi için kurulan vakıflar var, genç kızların çeyiz derlemesi için kurulan vakıflar var. Hatta
envai
hizmetçi kızların çalıştıkları evlerde kırdıkları değerli eşyayı tehdi etmek, ödemek üzere kurulmuş vakıflar var. Kuşlar için Göçmen kuşların gidemeyenler için kurmuş vakıflar. Yani insanların hizmetleri tamamlanmış. Artık insanların dışındaki diğer varlıklara, yani ev hayvanlarına veya ne bileyim kuşlara vesaireye hizmet eden vakıflar kurmuş
O
olacağız.
zaman
Yani
inceliğin sonu yok hocam.
tabii
Yani vakıf medeniyeti aslında
çok
incelik
anlamlı,
medeniyeti.
çok anlamlı bir şey. Yani insanı değerli kılan, insanın gerçekten önemli ve değerli bir varlık olduğunu ve bunun bütün insanlar için de bir hak olduğunu onlara hissettiren bir şey. Yani belli zümrelerin, belli şahısların, kişilerin değil. Yani Allah'ın yarattığı her varlığın, o her mükerrem varlığın değerli olduğuna hissettirecek ve bunlardan onu istifade etmesinin hakkı olduğunu ona hissettirecek bir hizmet aslında bu. Yani o yüzden vakıf çok önemli ve bizim medeniyetimiz o bakımdan bir vakıf medeniyetidir denilebilir.
Diyebilir. Hocam son 1-2 dakikamız ama şunu da sormak isterim. Şimdi diyelim ki dinleyicilerimiz arasında her yaşta insan bulunabiliyor.
Tabii ki.
Hani böyle bir malı mülkü ebedileştirmek deyince biraz belki göz korkabilir. Hani yoksa hani demek ki biz hiç vakıf insanı olamayacağız gibi gelebilir ama kastım şu. Yani şimdi mesela 1 kilo çilek aldı birisi. Bir diyelim ki gençlere ikram etti. Bu da bir sadaka infak oluyor.
Tabii, aynı.
Ama bir çilek ağacı dikti ve dedi ki artık bundan isteyen yesin.
Kurtlar, kuşlar, kuzular, insanlar yesin. O da
Bu
bir
da bir vakıf
vakıf oluyor.
oluyor.
Yani vakıf işte durdurmak demek, bir şeyi tutmak,
Evet.
sabitlemek demek. Olabildiğince yani aslında bize yani ebedileşmeyi, hatta aslında bu ülkede, bu topraklarda ebedileşmeyi de öğretiyor. Yani siz orada kalıcı olarak kurduğunuz kurumlar, müesseseler, mabetler, camiler, tekkeler, dergahlar, diğer sosyal ünitelerle birlikte bu topraklarda da kalıcı olduğunuzu hem kendi nesillerinize hem dosta düşmana herkese göstermiş oluyorsunuz. Yani biz burada kalıcı gidi değiliz, kalıcıyız. Bu toprakların sahibiyiz ve bizim çocuklarımız, sorunlarımız da burada kalıcıdır. Yani o vakıf medeniyetinde, vakfetmek kültüründe bu da var. Yani biz buraların artık bundan sonra sahibiyiz ve bizim nesillerimiz burada. Yani vakfederek bunu burada
Zaten büyük bir
durdurarak,
manayı aslında
tabii
toprağa gömüyoruz
aynen
adeta.
burada bunları vakfederek, burada durdurarak bizim ve nesillerimizin burada kalmasını ve buradan insanlığa bir medeniyet tevzi etmelerini umuyoruz, bekliyoruz gibi ideal var. Yani sadece kendi şahsının işte bir hayır hasenatı olsun değil, o hayır hasenat çocuklarıyla, torunlarıyla tevali etsin. Peş peşe yenisi gelsin ve
Devara.
onlar da bunu görsünler diye çok önemli bir karar bu. Ve zaten yani bir toprağın, bir coğrafyanın, bir vatan olması sizin oraya katacağınız güzelliklerle, atacağınız imzalarla kaimdir. Yani siz oraya yapacağınız mabetlerle, medeniyet binalarıyla, insanların hizmetine sunacağınız unsurlarla o coğrafyayı siz kendinize ait olarak tesis
Doğru.
etmiş olursunuz.
Vatan belirliyoruz.
Yani eğer öyle bir şey, bir imza atmazsanız oraya, orayı bir müesse kurup sizin sesinizin ebediyete kadar yükselmesini sağlamazsanız bir süre sonra sizi şöyle
Tarumar oluyor
alın,
zaten.
şöyle alın demeye başlarlar Allah
Evet.
korusun. Yani onun için yani bu toprakların, coğrafyanın da sahiplenilmesinin temel unsurlarından birisi vakıfla bu toprağa imza atmaktır. Vakıf kültürüyle, vakıf anlayışıyla imza atmaktır. Yani oraya vakfederek sabitlemektir. Vakfetmek aslında sabitlemek demek biraz da.
Hocam son sorum da şu olsun. Son 1 dakikanın içinde. Diyelim ki çilek ikram etti. Tamam bir ikram veyahut da bir ağaç değil bir vakıf. Fakat şimdi günümüzde büyük vakıflar da var. Diyelim ki işte Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, işte İHH vesaire. Bunlar da hani bu topraklarda birçok hayrın, güzelliğin öncüsü. Ya bizim mesela kendimizin diyelim ki gücü böyle bir şeyi vakfetmeye yetmiyor ama bu vakıflara destek olursak. Beni hissemiz bir şekilde olur mu
Kesinlikle
hocam?
yani zaten hemen ya'mel miskale zerratin hayran yara ve hemen ya'mel miskale zerratin şerran yara. Yani Allah Teala'nın hesabında hiç kimsenin yaptığı hayır bir başkasıyla karışmaz. Yani sizin yaptığınız hayır sizin hesabınız olarak mutlaka yazılır. Sizin yaptığınız destek o vakfın çatısı altında görülse bile ecri sizin hanenize düşer. O
Gelir.
manada problem yok. Yani Allah'ın inayetiyle. Yani müstakil bir vakıf kurma imkanı olmayanlar vakıflara fiilen çalışarak, bedenleriyle,
Gönüllü olur.
fikirleriyle, düşünceleri, gönüllülük hizmetiyle,
Evet.
gönüllülük diye bir şey varsa
Evet.
vakıflarda, hizmetiyle katkı sağlayabilirler. Onların da yaptığı bu vakıf hizmetidir. Yani önemli olan bence şahsının, ailesinin, milletin ve ümmetin yararına olan adımlar atıp bunları ebediyete taşıyacak bir duygu içerisinde yapmak tam bir vakıf faalettir.
Hocam teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Kıymetli Erkan TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz, Bir İrfan Gündemi programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün kıymetli hocamız Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz bizlere vakıf medeniyetinin, vakıf kültürünün temellerini, nerelerden zuhur ettiğini ve nasıl bir motivasyonla bugünlere geldiğini aktarmış oldu. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Bir sonraki programda görüşmeyi arzu ederiz. Muhabbetle, hürmetle.